Ayrım 17. Seks neden keyiflidir? İnsanın cinsel evrimi. Jared Diamond. Sayfa 150. İnsan cinselliğinde çeşitli işaretlerin, erkeklerin kasları, yüz güzelliği ve kadınların belli bölgelerde yoğunlaşmış beden yağları, reklamda doğruluk modeline görünüşte uyduğunu saptadık. Ama hayvanların işaretlerinden söz ederken de belirttiğim gibi farklı işaretler farklı modellere uyabilir. Bu insanlar için de geçerli. Söz gelimi kadınlarda ve erkeklerde ergenlikle birlikte çıkan cinsel bölge ve koltuk altı tüyleri üreme olgunluğuna erişildiğine dair güvenilir ama tamamen keyfi bir işarettir. Bu yerlerdeki kıllar daha derin bir mesaj taşımaları açısından kaslardan, güzel yüzlerden ve beden yağından ayrılır. Kılın büyümesi pek az maliyet getirir ve bebeklerin hayatta kalmasına ya da emzirilmesine doğrudan bir katkıda bulunmaz. Kötü bir beslenme cılız bir bedene ve şekilsiz bir yüze sahip olmanıza yol açabilir. Ama cinsel bölge kıllarınızın dökülmesine yol açtığı pek görülmez. Zayıf, çirkin erkeklerde ve cılız, çirkin kadınlarda bile koltuk altı kılı vardır. Ergenlik işareti olarak erkeklerin sakalları, beden kılları ve alçak perdeli sesleri, yaş işareti olarak erkeklerin ve kadınların saçlarının beyazlaması da aynı şekilde içsel bir anlamdan yoksun gibi görünür. Martının gagasındaki kırmızı nokta ve diğer pek çok hayvan işareti gibi bu insan işaretleri de ucuz ve tamamen keyfidir. Bunların yerine aynı işlevi görecek pek çok başka işaret düşünülebilir. Fisher'ın kontrolden çıkan seçim modelini ya da Zahavi'nin dezavantaj ilkesini örneklendiren bir insan işareti var mıdır? Başlangıçta bir dul kuşunun 6 santimlik kuyruğuyla karşılaştırılabilecek abartılı işaret yapılarından yoksun gibi görünüyoruz. Ama biraz düşünüldüğünde aslında böyle bir yapı bulabileceğimizi sanıyorum. Erkeğin penisi. Penisin işaret işlevi üstlenmediğini ve iyi tasarlanmış bir üreme mekanizmasından başka bir şey olmadığını söyleyerek itiraz edebilirsiniz. Ama bu benim yürüttüğüm fikre karşı ciddi bir itiraz oluşturmuyor. Kadınların göğüslerinin aynı anda hem işaret hem de bir üreme mekanizması olduklarını gördük. İnsansı maymun akrabalarımızla yapılan karşılaştırmalar, insan penisinin de salt işlevsel gereksinimi aştığını ve abartılı boyutunun bir işaret olabileceğini düşündürüyor. Ereksiyon halindeki penis uzunluğu gorillerde yalnızca 3.1 ve orangutanlarda 3.7 santim, insanlarda ise 12.5 santimdir. Üstelik bu iki insansı maymun türünün erkek bedenleri, insan erkeklerinin bedenlerinden çok daha iridir. İnsan penisindeki bu yaklaşık 10 santimlik fazlalık işlevsel açıdan gereksiz bir lüks müdür? Buna karşı bir yorum büyük bir penisin diğer pek çok memeli oranla çok daha fazla sayıda olan birleşme pozisyonlarımızla bir şekilde yararlı olabileceğidir. Ama erkek orangutanın 3.7 santimlik penisi bizimkilerden çok daha fazla sayıda pozisyonda işe yarıyor ve üstelik bütün bu pozisyonların bir ağaçtan sallanırken gerçekleştirilmesi açısından bizim performansımızı geride bırakıyor. Büyük bir penisin uzun bir birleşme sağlaması olasılığına gelince orangutanlar bu açıdan da bizi geçiyor. Ortalama Amerikan erkeğinin yalnızca 4 dakikasına karşı ortalama 15 dakika. Erkeklerin evrimsel miraslarıyla yetinmek yerine kendi penislerini tasarlama olanağını bulduklarında oluşan durum izlenerek büyük insan penisinin bir tür işaret işlevi gördüğüne dair bir ipucu bulunabilir. Yeni Gine tepelerinde yaşayan erkekler bunu penislerini fallus kılıfı adı verilen dekoratif bir kılıfla örterek yapıyorlar. Kılıfın uzunluğu 60 santime ve çapı 10 santime ulaşabiliyor. Rengi çoğunlukla parlak kırmızı ya da sarı oluyor ve ucu kürkle, yapraklarla ya da çatal şeklinde bir aksesuarla süsleniyor. Geçen yıl Yıldız Dağları'ndaki Ketengban kabilesinde fallus kılıfı takmış Yeni Gine erkeklerine ilk kez rastladığımda bu kılıfları zaten duymuştum. Nasıl kullanıldıklarını ve kullananların buna nasıl bir açıklama getirdiklerini merak ediyordum. Erkeklerin fallus kılıflarını sürekli ya da en azından onlarla her karşılaştığımda taktıklarını gördüm. Her erkeğin farklı boyuta süslemeye ve ereksiyon açısına sahip pek çok modeli vardı. Tıpkı bizim sabahları gömlek seçmemiz gibi her gün ruh hallerine göre bir model seçip takıyorlardı. Neden fallus kılıfı taktıklarını sorduğumda ketenbanlar bana bunları takmadıklarında kendilerini çıplak hissettiklerini söylediler. Benim batılı bakış açıma göre bu yanıt şaşırtıcıydı. Çünkü ketenbanlar fallus kılıfı dışında tamamen çıplak dolaşıyor ve er bezlerini bile örtmüyorlardı. Gerçekte fallus kılıfı bir erkeğin neye sahip olmayı isteyeceğini temsil eden ereksiyon halindeki göz alıcı bir penistir. Bizim geliştirdiğimiz penisin boyutu ne yazık ki kadın döl yolunun uzunluğuyla kısıtlıydı. Fallus kılıfı bize insan penisinin bu pratik kısıtlamaya tabi olmaması durumunda neye benzeyeceğini gösteriyor. Bu dul kuşunun kuyruğundan bile daha cüretkar bir işarettir. Gerçek penis fallus kılıfından daha mütevazı olmakla birlikte şempanze penisinin de ulaşılan atalarının penisinin tahmin edilen boyutuna göre çok büyümüş olmasına ve bu açıdan insan erkeğinin penisiyle rekabet etmesine karşın insansı maymun atalarımızın standartlarına göre çok büyüktür. Penisin evrimi kontrolden çıkan seçim sürecinin Fisher'ın kabul ettiği şekilde işlediğini gösteriyor. Modern goril ya da orangutanın penisine benzeyen atasoyu insansı maymundaki yaklaşık 3.7 cm uzunluğuyla başlayan insan penisi kontrolden çıkan seçim süreciyle uzadı ve giderek daha göz alıcı bir erkeklik gücü işareti olarak sahibine avantaj sağladı. Ama sonunda kadının döl yoluna girme zorluklarıyla karşılaşılmasıyla birlikte karşı seçim süreciyle uzunluğu kısıtlandı. İnsan penisi ayrıca sahibine maliyetli ve zararlı bir yapı olarak Zahavi'nin dezavantaj modelini de yansıtabilir. Elbette tavus kuşunun kuyruğundan daha küçük ve olasılıkla daha düşük maliyetlidir. Ama yine de öylesine büyüktür ki aynı miktardaki doku penis yerine fazladan beyin korteksi yapmaya ayrılsaydı beyni yeniden tasarlanan erkek büyük bir avantaj kazanırdı. Dolayısıyla büyük bir penis yitirilmiş bir fırsat maliyeti olarak görülmelidir. Tüm erkeklerin mevcut biyosentez enerjileri sınırlı olduğuna göre bir bedensel yapıya ayrılan enerji başka bir yapıya ayrılabilecek enerji pahasına harcanmıştır. Aslında erkek ben öylesine akıllı ve üstünüm ki beynime daha fazla protoplazma ayırmama gerek yok ve bu miktarı gereksiz yere penisimde toplama dezavantajını göze alabilirim diye övünmektedir. Geriye kalan tek tartışma konusu penisin yaptığı erkeklik gücü reklamının yöneldiği hedef kitledir. Erkeklerin çoğu bundan asıl etkilenenin kadınlar olduğunu varsayar. Oysa kadınlar çoğunlukla kendilerine erkeklerin başka özelliklerinin etkilediğini ve zaten penisin görüntüsünün çekici olmadığını söyler. Aslında penisten ve boyutlarından asıl etkilenen erkeklerdir. Erkek soyunma odalarının duşlarında erkeklerin birbirlerinin malını sürekli ölçtükleri görülür. Kimi kadınlarda büyük bir penisten etkilenseler ya da birleşme sırasında klitorisi ve döl yolunu uyarmasından tatmin olsalar da tartışmamızı bu işaretin yalnızca tek bir cinsiyeti hedef aldığını varsayan ya da türünden bir savunuya dönüştürmeye hiç gerek yok. Düzenli olarak hayvanları inceleyen zoologlar cinsel süslemelerin ikili işlev üstlendiğini görüyorlar. Karşı cinsten olası eşler seçmek ve aynı cinsten rakipler üstünde egemenlik kurmak. Pek çok açıdan olduğu gibi bu açıdan da biz insanlar hala yüz milyonlarca yıllık omurgalı evrimini cinselliğimize kazınmış bir miras olarak taşıyoruz. Sanatımız, dilimiz ve kültürümüz bu mirasa ancak çok yakın zamanlarda bir maske ekledi. Yani insan penisinin olası işaret işlevi ve bu işaretin eğer varsa hedefi hala çözülememiş sorunlardır. Dolayısıyla bu konu kitabımızın ana temalarını en iyi şekilde yansıttığından çok uygun bir son oluşturuyor. İnsan cinselliğine evrimsel bir yaklaşım getirmenin önemi, harikuladeliği ve zorluğu. Penisin işlevi hidrolik modeller üzerinde gerçekleştirilen biyomekanik deneylerle açıklığa kavuşturulabilecek fizyolojik bir sorun olmaktan öte evrimsel bir sorundur. Bu evrim sorununa insan penisinin tüme varım yoluyla tahmin edilen ata boyutuna göre son 7 ile 9 milyon yıl arası bir süre içinde 4 kat büyümüş olması yol açıyor. Böylesine bir büyüme tarihi işlevsel bir yorum gerektiriyor. Yalnızca dişilere özgü olan süt salgılama, gizli yumurtlama dönemi, erkeklerin toplumdaki rolleri ve menopoz konularında gördüğümüz gibi insan penisinin büyümesine ve günümüzdeki büyük boyuta ulaşmasına yol açan seçici güçlerin ne olduğunu da sormalıyız. Penisin işlevi biraz da başlangıçta hiç de gizemli görünmemesi nedeniyle konuyu kapatmak için son derece uygundur. Neredeyse herkes penisin işlevlerinin idrar boşaltmak, sperma fışkırtmak ve ilişki sırasında kadınları fizyolojik açıdan uyarmak olduğunu söyleyecektir. Ama karşılaştırmalı yaklaşım bize hayvan dünyasında bu işlevlerin bizimkinden çok da küçük bir yapıyla gerçekleştirildiğini gösteriyor. Ayrıca bu tür aşırı boyuttaki yapıların, biyologların hala anlamaya uğraştıkları pek çok alternatif şekilde evrildiklerini öğretiyor. Dolayısıyla insanın cinsel donanımının bu en tanıdık ve görünüşte en şeffaf parçası bile önümüze çözüme kavuşturulamamış evrim soruları çıkararak bizi şaşırtıyor. Kitabın sonu. 31 Mayıs 2020 Sayfa 154